Ayrım 2. Bir Serçe Düştü. Wilbur Smith. Sayfa 13. Efsanevi Sean Courtney. Witwater Sand altın madenlerinde 5 milyon İngiliz lirası kazanan, sonra bir sabah hepsini tek bir şanssızlık darbesinde kaybeden adam. Boer generali Lerroux'u Güney Afrika'nın bir başından bir başına kovalayan, sonunda korkunç bir çatışmayla yakalayan adam. Bambota'nın vahşi Zulu şeytanlarını engelleyen, sonra kendi istediği tarafa süren can düşmanı Lerroux'la komplolar kuran, Güney Afrika'nın 4 bağımsız devletini birleştirip bir tek devlet haline getiren anlaşmanın mimarlarından olan, sonra çiftlik, sığır ve kereste işlerinden bir büyük servet daha kazanıp Louis Bata'nın kabinesinden ve Natal Yasama Meclisi'nden istifa eden, bu birliğin başında Fransa'ya gelen adam. Çocuğun gözlerinin böyle parlaması, dilinin sürçmesi doğaldı. Ama şanı yine de tedirgin etti. 59 yaşındayım ve kahramanlık rollerine çıkmak için artık fazla yaşlıyım diye düşündü buruk buruk. Alevin parıltısı yine söndü. Onları bir kez daha karanlıklara gömdü. "Biraz daha kahve var mı?" dedi Şan. "Bu gece çok soğuk." Kendisine uzatılan kenarları eğrilmiş kupayı aldı. İki avucuyla tutup buharı tüten sıvıya doğru üfledikten sonra gürültüyle yudumladı. Diğerleri de onun gibi yaptılar ama biraz duraksayarak. Bir generalle eski dostmuş gibi karşılıklı çömelip oturmak garip bir duyguydu. Tam bir sessizlik hüküm sürmekteydi. Sean birden çocuğa "Zululand'dan mısın sen?" diye sordu. Kulağı o aksanı hemen tanımıştı. Cevap beklemeden Zulu dilinde devam etti sözlerine. "Velasivena, ne taraftansın?" Mark 2 yıldan beri Zulu dili konuşmamıştı ama sözler dudaklarından kolayca döküldü. "Eshoven kuzeyinden, Umfolozi nehrinin oradan." "Evet, orayı iyi tanırım." Sean yine İngilizceye dönmüştü. "Anders, ben bir Anders daha tanıyorum. 1889'da Delagoa körfezinden taşınıp gelmişti. John muydu?" "Evet, John. Bizim Johnny Anders. Akrabalığın var mı, baban mı?" "Büyük babamdır. Babam öldü. Büyük babamın Umfolozi'de toprakları var. Ben de orada oturuyorum." Çocuk biraz rahatlamıştı. Sean onun dudak çevresindeki gerilim çizgilerinin ütülenir gibi düzelmeye başladığını gördü. "Bizim gibi fakir kimseleri tanıyacağınızı sanmazdım efendim." Fergus MacDonald'ın sesinde acı bir ton vardı. Işığa doğru eğilmiş Sean'ın dudaklarındaki acı ifadeyi görmesini de sağlamıştı. Sean yavaşça başını salladı. MacDonald onlardandı demek. Yani bir düzenin, sendikaların, Karl Marx'ın, her tarafa bombalar atan ve kendilerine yoldaş diyen Bolşeviklerin yoldaşı. MacDonald'ın saçlarını seyrek, el üstlerinin çilli olduğunu hiç gereksiz yere o anda fark etti. Tekrar Mark Anders'e döndü. "Büyük baban mı öğretti sana ateş etmeyi?" "Evet efendim." Çocuk ilk olarak gülümsedi. Bu anı birden içini ısıtmıştı. "Bana ilk tüfeğimi o verdi. Orman yangını gibi duman tüttüren bir Martini Henry. Ama 150 metreden çok iyi vururdu doğrusu." "Ben o tüfeklerle fil avladım. Yaman tüfektir." Birden aralarındaki 40 yıllık yaş farkı erimiş, ikisi dost olmuşlardı. Belki öteki değerli genci Nick van der Heever'in ölümü bir boşluk bırakmıştı Sean'ın içinde. Nedense bu gence karşı babaca bir sevgi duymaya başlamıştı. Bunu Fergus MacDonald da hissetti. Birden kıskanç bir kadın gibi söze karıştı. "Artık hazırlanmaya başlasan iyi olur evlat." Mark'ın dudaklarındaki gülümseme yok olmuştu. Gözleri fazla sakindi. İnce boynu üzerindeki kafasını yavaşça salladı. Fergus MacDonald çocuğa yardım edip onu bebek bakar gibi hazırlarken Sean yine boksörünü hazırlayan antrenörü hatırladı. Çocuk önce koca paltoyu, sonra üniformasının ceketini çıkardı. Uzun yün iç çamaşırlarının üzerine bir yünlü gömlekle iki yün kazak giydi. Boynuna yün bir kaşkol sardı. En üstüne kazan teknisyenlerinin giydiği tek parça tulumu geçirdi. Bu giysi rüzgarda uçuşmayacak, düşmanın bakışlarını gereksiz kıpırtılarla çekmeyecekti. Kafasına yün bir külah geçirdi. Üzerine deri bir havacı başlığı kondurdu. Sean bunun nedenini anlıyordu. İngiliz çelik miğferleri çok tipikti. Zaten insanı Mauser'in mermisinden de korumuyordu. "Sakin ol Mark oğlum." Parmakları kesilmiş yün eldivenler, üzerine de kalın gevşek eldivenler. Parmaklarını hep kıpırdat evlat, kazık kesilmelerine izin verme. Sol koltuk altına doğru rahatça sallanan küçük bir deri omuz çantası. Bol hardallı şambonlu sandviç, çikolata şeker. Tam istediğin gibi. Yemeği sakın unutma, kendini sıcak tut. 4 dolu 303 şarjörü. 3 utulumun ceplerine, biri de sol kolun uç kısmına açılmış özel cebe. Her birini kendi elimle mumladım. Fergus bunu daha çok general duysun diye söylüyordu. Şey gibi kayacaklar içeriye. Yüzündeki gülümseme tiksindirici ve kabaydı. Fergus'un yüksek rütbelere ve sınıflara karşı olan nefretini simgeliyordu. Ama şan üzerinde durmadı. Av hazırlıkları onu çok ilgilendirmişti. Güneş tam yerine gelene kadar Cuthbert'i ortaya çıkarmayacağım. Cuthbert mi diye sordu şan. Fergus kıkır kıkır gülerek biraz ileride yatmakta olan şaşkın fedayı görünce bir daha kıkırdadı. Yere yatmış durumdaki kişiye uzandı. Sean o kişinin aslında bir manken olduğunu ancak o zaman anladı. Oradaki ışıkta çizgileri o kadar gerçek görünüyordu ki, miğferli kafa da omuzların üzerine çok doğal bir açıyla oturtulmuştu. Manken kalça hizasında bitiyordu. Ondan aşağıda bir süpürge sopası vardı o kadar. ''Bu işi nasıl yapacağınızı bilmek isterdim.'' Sean soruyu genç Mark Anders'a dönerek sormuştu ama Fergus yanıt verdi. Dün Ohun kuzey yamaçta alçak bir noktadan ateş ediyordu. Mark'la ikimiz iki kez ateş ettiğinde nerelerden ettiğini koordinatlarıyla hesapladık. Onu 50 metrelik bir yanılma payıyla yerine yerleştirdik. Pozisyonunu değiştirebilir dedi Sean. Ama kuzey yamacı bırakmaz. Orası bütün gün gölge. Güneş çıksa bile. Adam karanlıktan aydınlığa doğru ateş etmek isteyecektir. Sean bu sözdeki mantığı başını sallayarak evet diye kabullendi. Ama Alman atları içinde bir yerden de ateş edebilir diye ekledi. Mark alçak sesle konuştu. Sanmıyorum efendim. Burada hatlar çok aralıklı. Alman attı tepenin doruğundan geçiyordu. Daha yakından vurmak isteyecektir. Yakından nişan aldığından eminim. Boş alanda mevzileniyor. Herhalde yerini her gün değiştiriyor ama her seferinde gölgeden ayrılmaksızın ne kadar yaklaşabilirse yaklaşıyor. Bu kez çocuk bir tek sözcüğe bile takılmadan konuşmuştu. Kafası önündeki soruna takılıydı çünkü sesi pesten ve yoğundu. Fergus konuştu. Ben çocuğa iyi bir yer seçtim. Çiftlik evinin hemen ilerisinde. Kuzey yamacın tümünü 200 metreden menzile alıyor. Ortalık karanlıkken gidip yerine yerleşecek. Erken yolluyorum onu. Hun'dan önce gitsin. Karanlıkta o piçin üzerine basıp geçmesini istemem. Fergus'un konuşmasında otorite vardı. Ondan sonra ortalık pırıl pırıl aydınlık olana kadar bekleyeceğiz. Sonra da ben burada Cuthbert'i devreye sokacağım. Mankeni okşayıp tekrar güldü. Cuthbert'e doğal bir hava vermek Tanrı'nın belası bir iştir. Budalanın biri kafasını siperden çıkarıp Fransa'ya ilk kez bakmak istiyormuş gibi görünmesi gerek. Hun'un ona uzun süre bakmasına olanak tanıdın mı durumu kavrar. Fazla çabuk olursam da ateş etmeye vakit bulamaz. Hiç kolay değil. Evet, tahmin edebiliyorum dedi Sean ifadesiz bir sesle. Bütün planın en zor ve tehlikeli kısmı bu. Fergus MacDonald'ın yüzünde ölüm kokan pis bir anlamın belirdiğini gördü. Sonra Mark Anders'a döndü. Fergus bir kahve daha, ondan sonra yola çıkma saati evlat dedi. Kar kesilmeden yerine varmış olmanı istiyorum. Sean paltosunun göğüs cebinden yurdundan ayrıldığı gün Ruth'un ona vermiş olduğu küçük gümüş şişeyi çıkardı. Biraz konyak koy kahvene diyerek Mark'a sundu. Çocuk başını utangaç bir ifadeyle iki yana salladı. Hayır teşekkür ederim efendim, görmemi etkiliyor. Ben alabilirim efendim. Fergus MacDonald elini çabucak uzattı. Duru kahverengi sıvıdan kendi kupasına bol bol boşalttı. Yarbay gece yarısından önce A birliğinin önündeki tel örgüyü geçecek bir devriye ekibi çıkarmıştı. Mark siper merdiveninin dibinde durmaktaydı. Tüfeğini sağ elinden sol omzuna aldı. Tepelerinde bir ışık daha dolaştı. Sean çocuğun işine ne kadar hevesli olduğunu gördü. Mark tüfeği indirip haznesini açtı. Standart No. 1 kısa Lee Enfield'lardan değildi bu tüfek. İngiliz ordusundaki herkes onlardan kullanıyordu. Ama Anders Amerikan P-14'leri seçmişti. Bunlar da 303 kalibrelik mermi atıyordu. Yalnızca namluları daha uzun, dengeleri daha iyiydi. Mark fişekleri hazneye doldurdu, kapatıp çevirdi. Dikkatle seçilmiş ve mumlanmış mermilerin yerine yerleşmesini sağladı. Işık bir kez daha ortalığı aydınlattığında Sean'a baktı. Başını hafifçe eğip salladı. Işığın sönmesini izleyen karanlıkta Sean tahta merdivende hızlı ayak sesleri duydu. Çocuğun arkasından iyi şanslar diye seslenmek geldi içinden ama kendini tuttu. Elini cebine uzatıp bir pastil aradı. ''Dönelim mi efendim?'' diye sordu yüzbaşı alçak sesle. ''Sen dön.'' Sean'ın sesi yaklaşan bir felaketin ön sezisiyle hırçın çıkmıştı. ''Ben biraz daha kalacağım.'' Gerçi hiçbir yardım olamazdı ama şimdi giderse kendini sanki bu çocuğu terk etmiş gibi hissedecekti. Mark önü sıra çıkmış olan devriyenin kendisini tel örgüye götürmek üzere bıraktığı izler boyunca ilerledi. Eğilerek sol eliyle tellere dokundu. Tellerin yanı sıra yürüdü. P-14'ünü sağ elinde taşıyordu. Ayaklarını dikkatle kaldırıyor, yere hafif basıyor, karları fazla bozmamaya uğraşıyor, vücut ağırlığını iki ayağına eşit vermeye, karların üst kabuğunu parçalamamaya özen gösteriyordu. Ama ışığın her parlayışında kendini yüzü koyun yere atıp sessiz yatmak zorundaydı. Kara bir lekeydi beyaz karların üzerinde o anda. Onu saklayan, gizleyen tek şey inen karların arada oluşturduğu perdeydi. Karanlık olup yeniden ayağa kalktığında geride karları bozmuş, iz bırakmış olduğunu biliyordu. Normal zamanda önemi olmazdı bunun. Bombaların delik deşik ettiği bu tür alanlarda kimse dikkat etmezdi böyle şeylere. Ama şafağın ilk ışıklarında olağanüstü dikkatli bir çift gözün bu alanları santim santim tarayacağını, tam bu tür bir iz görmeye çalışacağını çok iyi biliyordu Mark. Birden içindeki yalnızlık duygusunu yanaklarını donduran karlardan daha soğuk, daha buz gibi hissetti. Kendi yalnızlığı, durumunun elverişsizliği, usta ve yenilmez bir düşmanın gözünde giderek büyüttüğü korkunç gücü ezdi onu. En ufak bir hatasında anında ölüm gelecekti bu görünmez, bu korkunç düşmandan. Son ışıkla yandı ve söndü. Mark ayağa kalkıp karanlıkta ilerledi. Çiftlik evinin yıkıntı halindeki duvarına vardığında dayanıp dibine çömeldi. Solumasını kontrol altına almaya çalıştı. İçine yeni yerleşen korku onu tümüyle tutsak etmeye çalışıyordu. İlk kez oluyordu bu Mark'a. Korkuyu tanırdı. 2 yıldan beri hep onunla burun buruna yaşıyordu. Ama bu müthiş felç edici dehşet duygusuyla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Sağ elinin parmaklarını buz gibi yanağına değdirdiğinde parmaklarının titrediğini hissetti. Onlara uyarak dişleri de takırdamaya başladı. Bu durumda ateş edemem diye isyankar bir düşünce geçti kafasından. Dişlerini sıktı. Çenesi ağrımaya başlayıncaya kadar sıktı. Ellerini kenetleyip kasığına yasladı. Burada da kalamam. Çiftlik evi çok belirgin bir noktaydı. Almanın yerine gelir gelmez ilk inceleyeceği yer orası olacaktı. Oradan uzaklaşması gerekiyordu Mark'ın. Hem de hemen. Geriye, siperlere. Birden duyduğu dehşet paniğe dönüştü. Çılgın kaçışına başlamak üzere doğruldu. Tüfeğini yıkıntı duvara dayalı bırakmıştı. Öylece bırakıp kaçacaktı deliler gibi. ''Bits duda!'' diye fısıldadı bir ses karanlığın içinde. Yanı başındaydı ses hemen hemen. Mark bir anda dondu. ''Ya!'' ''Dipnot, orada mısın?'' ''Evet.'' Cevap duvarın biraz daha ilerisinden geldi. Mark sol eliyle tüfeğini bularak kaldırdı. Sağ eli doğal bir hareketle tetiğin çevresine sarıldı. ''Komm wir gehen zurück!'' ''Gel, geri dönüyoruz.'' Mark'ın çok yakınından ağır yükler taşımakta olan birinin geçtiği karanlıkta görülmekten çok hissedildi. Mark tüfeği çevirip adamı namluyla izledi. Baş parmağı emniyetin üzerinde açmaya hazırdı. Alman kof karlar üzerinde güm güm ilerledi. Taşımakta olduğu tel germe aletleri birbirine çarpıp tangırdadı. Adam bir küfür savurdu. Birlikte tepenin doruğundaki Alman hattına doğru uzaklaştılar. Mark tel örgüleri gelen ekibin bu havada çıkacağını sanmamıştı. Sesi duyduğunda aklına ilk gelen Alman nişancı olmuştu. Ama şimdi artık şansının ne kadar iyi gittiğinin farkına vardı. Bu ekip kendisini Alman tel örgülerinden geçirecekti. Onların ağırlığından doğan derin ayak izleri Mark'ınkileri nişancının gözünden saklamaya yarayacaktı. Bunu düşünürken içindeki paniğin geçmiş olduğunu görerek şaşırdı. Elleri kaya gibi sabitti. Soluması derin ve ağırdı. Bir an için gösterdiği zaafa sırıttı. Eğlenerek değil, acı acı. Sonra Alman devriyelerin ardından yola koyuldu. Onlar çiftlik evini 100 metre kadar geçmişlerdi ki kar yağışı birden kesildi. Mark içini bir kaygının kapladığını duydu. Karın en azından şafak sökene kadar devam edeceğini düşünmüştü. Yine de devriyeleri izlemeyi sürdürdü. Adamlar kendi atlarına giderek yaklaşıyorlardı. Doruğa 200 metre kala Mark onlardan ayrılıp kendi başına ilerledi. Yana sapmış gerili teli nizasından yolunu bula bula ilerliyor, bir gün öncesinden Fergus'la birlikte dürbünle bakarak seçtikleri yere varmaya çalışıyordu. Tepenin yamacındaki koca meşelerden biri olduğu gibi devrilmiş yatıyordu. Düşen bir bomba köklerini topraktan sökmüştü. Mark köklerin arasına doğru emekledi. Kış güneşine göre en fazla gölgede kalacak tarafı seçti. Vücudu yarı yarıya o köklerle örtülene kadar hep karnı üzerinde ilerledi. Başını ve omuzlarını çevirmekle tüm kuzey yamacını silahıyla izleyebilecek bir konumdaydı artık. İlk işi P-14'ü dikkatle kontrol etmek oldu. En önemlisi çıkıntı yaratan o hassas Bisley dürbünüydü. Yolda bir yere çarpıp düşmesinden ya da kaymasından korkuyordu. Bundan sonra 2 jambonlu sandviç yedi, şekerli kahveden birkaç yudum içti, yün kaşkolu ağzına kapatıp hem soğuktan korundu hem de soluğunun duman yapmamasını sağladı. Bu işleri bitirince alnını tüfeğin tahta dipçiğine dayadı. Çabucak uyuma yeteneği çok gelişmişti. O uyurken kar da yeniden başladı. Mark uyandığında ortalık şafağın ilk kirli gri rengini almıştı. Kendi üzeri beyaz karlardan bir battaniye ile örtülüydü. Onları dağıtmaktan ürkerek başını yavaşça kaldırdı. Görüşünü netleştirmek için gözlerini hızla kırpıştırdı. Parmakları kazık gibi ve soğuktu. Eldivenin içinde onları düzenli hareketlerle kıpırdattı. Kanı zorla oralara doğru yöneltti. Yine şansı yaver gitmişti. Bir gecede 2 kez böyle olması biraz fazlaydı. Önce karşısına o devriyeler çıkmış, onu telden geçirip buraya getirmişler. Şimdi de bu beyaz doğal kamuflaj yardımcı olmuştu ona. Vücudunun çizgilerini çevresindeki köklerin çizgileriyle birleştirmiş, örtmüştü. Aşırı bir şanstı bu. Artık sarkacın geriye sallanma vakti gelmişti. Karanlık yavaş yavaş açıldı, Mark'ın görüş çemberi genişledi. O genişlerken Mark'ın varlığı da o 2 iri kahverengi gözde odaklandı. Gözler çevreyi tarayarak hızlı hareket etti. Her düzensizliğe, her yığıntıya, her çizgiye, her nesneye değdi. Karın birbirinden renkçe ya da dokuca farklı olan her bölümünde duraladı. Devrilmiş her kütük ve dalı yokladı. Orada bulunmaması gereken gölgeleri aradı. O ince kar tabakasının altındaki katta yer almış değişiklikleri aradı. Hayat aradı. Saat 9'dan önce kar yine kesildi. Öğle olduğunda gökyüzü açılmış, bulutların arasında yer yer mavilikler görünüyordu. Bir tek ıslak ışın demeti düştü, güney yamacını projektör gibi ağır ağır dolaştı. ''Tamam Cuthbert, şimdi Hun'a ateş ettirelim.'' Fergus Alman nişancının her hedefini yarbayın ödünç verdiği siperler haritasında işaretlemişti. Siperin aynı tarafında birbirine yakın 2 kara nokta görünmekteydi. Oralarda toprak duvar pek alçaktı. Yani karşıdaki tepeye göre alçaktı. Tepeden bakılınca siperin içinde birinin yürümekte olduğu o 2 noktada belli oluyordu. Alman 5 kişiyi bu 2 noktada avlamıştı. Son günlerde toprak kenar kum torbalarıyla desteklenerek yükseltilmiş, üzerine gafiller için levhalar dikilmişti. Kafanı eğ, nişancı iş başında. 2 kara noktanın arası 15 adımdı. Fergus nişancının bu başarısını pusuya yatıp birinin geçmesini beklemekle buldu. Birinci boşlukta kafanın yürüdüğü yönü görüyor, hemen ikinciye nişan alıp parmağı tetikle hazır bekliyor, adam oraya gelince vuruyordu. Fergus hazırlıklarını yaparken bunu Sean Courtney'e anlattı. Sean'ın bu ava olan ilgisi o zamana kadar öylesine artmıştı ki onu geri hatlardaki merkeze ancak büyük bir Alman saldırısı çekebilirdi. Öğleden önce yaveriyle arazi telefonunda konuşmuş, acil bir durum olursa kendisini nerede bulabileceklerini bildirmişti. Acil değilse aramayın diye de gözlerini korkutmuştu. Fergus onu güneyden kuzeye doğru süreceğim diye açıkladı. O zaman nişan alırken herifin gövdesi marka arkasını dönmek zorunda kalır. Çocuğa 1 saniye daha uzun şans tanır. geri dönene kadar olan süreyi yani. Fergus mankeni çok iyi yönetiyordu. Shaun bunu kabullenmek zorundaydı. Kum torbalarıyla yükseltilmiş siper duvarını dikkate alarak boynunu normal insan boyundan 60 santim yukarıda tutmaktaydı. İlerletirken omuzlara çok doğal bir hareket veriyordu. Birinci delikten geçerken acelesi olan bir insan hızla siperde yürüyormuş gibi göründü gerçekten. Shaun genç yüzbaşı ve etli suratlı yarbay ikinci gedikte yarım düzine kadar başka adamla beklemekteydiler. Fergus'un kendilerine doğru yaklaşmasını izliyorlardı. Manken ikinci gediye gelirken hepsi içgüdüsel bir hareketle soluklarını tuttular. Karşı tepede Mauser çatırdadı, buz gibi hava yarıldı, mankende Fergus MacDonald'ın ellerinde fena halde sarsıldı. Fergus onu hemen aşağıya aldı. Kağıttan kafanın yan tarafındaki deliği incelemek üzere başına çömeldi. ''Allah kahretsin!'' diye fısıldadı acı acı. ''Bin türlü belasını versin!'' ''Ne oldu MacDonald?'' ''O lanet olasın! O piç oğlu piç serseri!'' ''MacDonald, benim oğlanla aynı noktayı seçmiş!'' Shaun bir an anlayamadı. O da meşelerin arasında, Mark'ın biraz yukarısında. Aynı pusu yerini seçmişler ikisi de. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21.